Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz Apple cephesinden olacak. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye satış tarihi geçtiğimiz günlerde netleşti. 20 Ekim tarihi itibariyle Türkiye'de de ülkemize kullanıma sunulmuş olacak. Merak edenler açısından iPhone X ama 10 diye okunuyor. iPhone 10'un henüz dünya satışı başlamadığı 27 Ekim tarihinde ön sipariş var. Amerika'da Kasım'ın başında satışa çıkacak. Onun Türkiye'ye geliş tarihi ise şu aşamada bilinmiyor. Şimdi iPhone 8 ve 8 Plus Amerika'da ve bazı başka ülkelerde piyasaya çıktığında şu göze çarptı. Apple'ın yaptığı hazırlıklara rağmen aslında mağazaların önceki iPhone modellerinde olduğu kadar ilgi görmediği, sıraların oluşmadığı, pek çok mağazanın hatta boş olduğu görüldü. Burada tartışma konularından bir tanesi şu: aslında bakılırsa Apple tarafında hala ilgi yüksek ama kullanıcılar artık yepyeni özelliklere sahip olan iPhone 10'u beklediği için iPhone 8, 8 Plus almak istememiş olabilir. Ya da diğer taraftan da iPhone 8, 8 Plus ile ilgili kimi kullanıcılar da beklentileri karşılamadığını düşündüğü için bu yönde bir tercih kullanmamış olabilir yönünde bazı açıklamalar ve düşünceler var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Ya şimdi şöyle bir şey var Erdi. Eğer bir Android kullanıcısı tarafından hani iOS'a geçmeli miyim, geçmemeli miyim diye düşünürken karşına iPhone 8 çıksaydı şey düşünebilirdin. Ya bu telefonda benim iPhone almam için herhangi bir yenilik yok diyebilirdin gerçekten. Bunu söyleyebilirdik. Ama bir iOS kullanıcısı için baktığında, zaten iOS kullanıcısıysan başka bir alternatifin yok. Her zaman yeni iPhone'a bakmak zorundasın. Aynen. iPhone 7 Plus'tan iPhone 8'e 8 Plus'a geçer miydin dersen parası olan herkes geçmek isteyebilirdi. Çünkü bir iOS kullanıcısı için yenilikler var, yok değil. Daha yeni bir kameraya sahibiz. Sonuç olarak kablosuz şarj gelmiş. Metal yanında cam çok daha etkili ve
tasarım hakkısı yenilemiş oldu.
Çok güzel olmuş. Yani elinize aldığınızda bunu hissedebiliyorsunuz net bir şekilde. Bir iOS kullanıcısı olarak bunu söyleyebilirdik. Ama şimdi iOS kullanıcıları için de şöyle bir şey ortaya çıktı. Biraz daha ver. iPhone 10 al. Ve iPhone 10 gerçekten tasarımsal anlamda birçok yenilikle beraber geliyor. Doğal olarak burada da iPhone 10 beklentisi var. Yoksa ben iPhone 8'in işte yenilik sunmadığını falan filan, bu yüzden iOS kullanıcılarının işte rağbet göstermediğini falan düşünmüyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla etrafımda iOS kullanmayı sevip iPhone 8'i çoktan Amerika'dan almış kişiler var.
Var, evet, yani bakıldığı zaman şimdi iPhone 8 ve 8 Plus'a yeniliklere bakıldığı zaman da şimdi tasarım tarafında arka taraf cam. Burada özellikle kablosuz şarj ve ödeme sistemine yönelik bir takım yeni teknolojilerin daha aktif kullanılması adına böyle bir değişikliğin yapıldığı görülüyor. Ben Japonya'ya gittiğimde elime aldım. Tabii ki ön tasarım birebir aynısı. Evet. iPhone 7, iPhone 6 seriden farklı görünmüyor. O konudaki pek çok eleştiri aslında haklı bakıldığı zaman, genel tasarım konusunda konuştuğumuzda, ama arka tarafın cam olması hissiyat çok değiştirmiş. Ya bunu Türkiye'de satışa çıktığında aslında merak edenler mağazalara gidip de tecrübe edebilirler. Gerçekten tutuş hissiyatı olarak daha ergonomik bir telefon olduğunu söylemek gerekiyor. Diğer taraftan yine dünyanın en hızlı işlemcisine sahip olduğunu görmekteyiz. Kamera tarafında yine çok rekabetçi bir kameramız var. Yeni nesil bir kamera teknolojisine sahip olduğunu görüyoruz. İşletim sistemi tarafında bir takım yenilikler, evet, var. Kablosuz şarj gibi bir takım özelliklerin de artık geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla toplam pakete bakıldığı zaman iPhone'un kendi gelişim süreci içerisinde önemli yenilikler getirdiğini görmekteyiz. Tabii ki kablosuz şarjlı çift kamera konsepti ve bir takım bazı başka teknolojiler Android ekosisteminde bazı modellerde uzun süredir, evet, var. Bu konuda zaten net resimler önümüzde duruyor ama senin de dediğin gibi zaten bir iPhone kullanıcısının muhtemelen geçeceği telefonda bir sonraki iPhone olacaktır. Orada da kafa karıştıran model tabii ki iPhone 10. O tarafta da tartışılan konulardan bir tanesi Apple'ın ilk defa isimlendirmeyi yönetemediği şeklinde. Çünkü
Amerika'da bile hala iPhone X diye okunuyor.
Herkes aslında iPhone X de demek istiyor. Çünkü iPhone 10 dediğin zaman bir sonraki jenerasyonda devam eden modellerde olacak. Onun devamı nasıl isimlendirecek? Orası biraz karışık. Öyle de bir durum önümüzde duruyor. Hazır iPhone'dan bahsetmişken bu arada Apple tarafı bize 20 Ekim tarihinde telefonların satışa çıkacağını söyledi ama resmi fiyat paylaşmadılar. Bir takım tahminler var. İşte iPhone 8 Plus'ın Note 8'e benzer bir fiyattan piyasaya çıkacağı şeklinde. Onu da zaten önümüzdeki hafta içerisinde hep beraber görüyor oluruz. iPhone'la ilgili birkaç önemli gelişme daha var. Apple'ın tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Jonathan Ive geçtiğimiz günlerde New York'ta bir sempozyuma katıldı. Kendisi de bir sunum yaptı. Orada bazı açıklamaları söz konusu. Mesela dediği şeylerden birisi şu: iPhone 10 ile ilgili çalışmaları Apple 5 yıl önce başlamış. Biz 5 yıl önce, ki aşağı yukarı iPhone 5'in lansman tarihine denk geliyor, yani o dönemlerde bu telefon için en azından hayal kurmaya ya da bir takım teknolojilerin peşine düşmeye başlamışlar.
Firma satın almalarına baktığında da zaten son 2-3 senelik satın almalar sonrasında yani işte, bu telefonda yani, kullanan teknolojinin ortaya çıktığını görüyoruz.
Yüz algılama teknolojisi aslında, evet, İsrail'i Kinect'i de geliştiren firmadan geldiğini görmekteyiz ama şöyle bir açıklaması var ki işte iPhone 10'un 5 yıllık gelişim çerçevesinde denediğimiz pek çok şeyde %99 başarısız olduk diyor. Ondan dolayı bu telefonun piyasaya çıkması bu kadar uzun zaman aldı ki teknolojilere bakıldığı zamansa yüzde algılamadan az önce bahsettik. Bazı analistlerin yorumlarına göre bu teknoloji rakiplerdeki teknolojinin 2,5 yılı önde seyrediyormuş bakıldığı zaman ki zaten Kinect çok başarılı bir evet. mimariye sahipti. Tabii 2,5 yıl bunlar biraz sansasyonel açıklamalar. Bugün bir startup çıkar. Bambaşka teknoloji ortaya koyabilir. Ne yapacağını bilemeyiz ama mevcut firmaların yol haritası çerçevesinde 2,5 yıllık bir durum olduğu.
Ama bunu net bir şekilde işlemcisi için söyleyebiliriz herhalde.
Ya önümüzdeki sene işlemci çıkarmazlarsa yine. Şimdi Qualcomm Snapdragon 845'li için Samsung'un yol haritasını önümüze koyduğumuz zaman öyle bir yani bakıldığı zaman tek çekirdek ve çok çekirdek performansında neredeyse iki kata varan performans artışı var. Sadece grafik tarafındaki yetenekleri biraz daha iyi incelemek gerekiyor ama İşlemci olarak bakıldığında Apple'ın yine bambaşka muazzam bir paket ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta zaten 20 Ekim'de telefon piyasaya çıkmış olacak. İnceleme örnekleri geldiği takdirde biz de zaten videolarımızı paylaşıyor oluruz. Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi Microsoft'un artık nihayet Windows Mobile'la ya da Windows Mobile'la olmayacağını anlayarak bu taraftaki çalışmaları durdurduğunun açıklaması oldu. Bu açıklama Joe Belfiore'den geldi işin başındaki adam ama daha sonrasında Microsoft'un CEO'su da bazı ek açıklamalar yaptı. Dediği şey şuydu. Ya, üçüncü platform olarak böylesine pazar payıyla bizim artık rekabetçi olmamız mümkün değil. Yeni donanım yatırımı da artık yapmayacağız. Kurumsal tarafta belli bir süre daha mevcut yazılımı güncellemeye, desteklemeye devam ederiz ama bundan sonra iOS ve Android tarafındaki yazılım ve servislerimizin deneyimini arttırmaya daha fazla efor sarf edeceğiz diyor.
Ya ben bunu hep söyledim. Microsoft çok iyi donanımlar üretir ama donanımlara desteği öyle bir keser ki arkadaşlar. Yani şok olursunuz. Anında bugün yapmıyorum demeyi bırakır. Bir sürücü mürücü de görmezsiniz. Bir sonraki işletim sistemine belki de Windows telefonunuzu taktığınızda tanımayabilebilir.
Daha önce gamepadlerde vesaire gördük.
Gamepadlerde, direksiyonlarda falan ben bunu çok gördüm. Hatta son dönemde artık donanım işini tamamen bırakacakları, Surface işine bile son verecekleri konuşuluyor. Çünkü firma girdiği hiçbir yerde böyle bir tarafta övünebilecekleri bir başarı elde edemedi. Evet donanımları kötü değil ama bir başarı hikayesi de yok arka planında.
Gerçi Surface tarafı ikisi bir arada formundaki en başarılı alet oldu bakıldığı zaman.
Bak, en başarılı ama alet diyebilirsin ama satış zaten. Rakamları evet. ve kullanıcıdaki etkisi, istek ve satış şeyi hani patlaması yaşattı mı diye bakarsan sektöre öyle bir şey yok.
Yok haklısın ama yine de hani yani makine olarak baktığın zaman mesela Surface Book diye bir dizüstü bilgisayar çıkardılar. Ya, muazzam bir alet açıkçası gelse kullanmak isterdim ama tabii ki ticari başarı anlamında bakıldığı zaman öyle milyonların ulaşabildiği, kitlelerin erişebildiği cihazlar olmadı. Zaten fiyat olarak bakıldığı zamansa Microsoft'un yüksek fiyatlı ürünleriydi onlar da. Herkesin erişebildiği cihazlar da değildi.
Ya zaten Amerika'ya gitme fırsatı bulan arkadaşlar bazı mağazaları görmüşlerdir. Microsoft ve Apple mağazaları karşı karşıya.
Ben bir tanesinde video çekmiştim hatta.
Bir tanesinde bomboş Microsoft mağazası. Bir tanesinde ağzına kadar adam dolu cihazlara
ben
bakamıyorsun.
New York'ta 5. caddedeki Microsoft mağazasının açıldığı gün gitmişim. Dolayısıyla açıldığı gün çok kalabalıktı. O yüzden ona bir şey yapamayacağım ama konsept olarak bakıldığı zaman dediğim gibi Apple mağazaları. Ha, Apple mağazalarında da tabii ki dönem dönem boşluklar oluyor. Özellikle yeni iPhone'ların ya da yeni iPad'lerin çıkmaya yakın olduğu dönemlerde ister istemez beklentiyle orantılı olarak bazen o kalabalığı göremeyebiliyoruz ama genelde Apple mağazalarındaki
kalabalık
daha fazla oluyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Tabii bu açıklamayla birlikte uzun süredir beklenen o Surface telefonlarının akıbetinin ne olacağı da çok büyük bir soru işareti haline geldi. Çünkü arka planda Microsoft'un kurumsal taraf için profesyonel bir telefon geliştirme çalışmasını sürdürdüğü söyleniyordu.
Ya şeyi çok merak ediyorum. Hala kim niye Windows telefon bekliyor? Yani işletim sisteminin çıktığı hal ortada. Geldiği nokta ortada. Geldiği nokta itibariyle ilk günkünden çok da uzaklaşamadı işletim sistemi. Yani
bir trilyon güncelleme aldı ama. Sağ elemanların kullanan terminaller var ya biraz onun yerini konumlandıracak cihazlar gibi oldu. Çünkü şundan dolayı söylüyorum bunu. Bu açıklamayı istinaden HP tarafı da bir açıklama yaptı. Aslında bayağı fazla yani belki ona yakın cihaz geliştiriyorlarmış hali hazırda Windows 10 Mobile. Şimdi onların hepsini iptal etmek zorunda kalmışlar. Bir de onların geçen sene duyurduğum Elite X3 diye bir fabletleri vardı. Kasa olarak güzel ama yazılımdan dolayı evet. çok ses getirmeyen ve işte DAC'a bağladığınız zaman bilgisayar gibi kullanılabilen. Onun da artık destek sürecini yavaş yavaş sonlandıracaklar. 2019 itibariyle de o cihazı da komple yol haritasından çıkarıp artık destek vermeyeceklerini söylemişler.
Ama şey çok enteresandı. Yani işletim sistemini ilk eline aldığında olmadığını ve olmayacağını anlıyorsun bu mantaliteyle. Nasıl oldu da bu kadar firma hataya düştü, başlarındaki insanlar bu platforma yani güvenebildi ben şey, çözemedim. Hele Nokia bütün her şeyini buna odaklayıp batan bir firma oldu.
Oradaki hakikaten Truvatu konsepti yani Stefan Eloff'un Microsoft'un oraya gelmesi, tüm zeminin hazırlanması, daha sonra Microsoft'a geçti orada da olmadı.
Ama onun öncesinde zaten Nokia'nın açıklamaları var CEO'sunun. Diyor ki işte Android kullanan üreticiler üşümemek için işte pantolonla işleyen finli çocuklara benziyor falan diye orada böyle bir söylemlerde bulunuyordu. Şimdi
orada şöyle bir gerçek var mı? Yani ben ona çok inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde hatta birisiyle de konuşuyorduk. milliyetçi yaklaşarak, tamam mı? Kendi içerisinden dışarı çıkamayan şirketler bu tür sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Finlandiya'da da Nokia'nın yönetim kurulu tamamen Finlilerden oluşan, en iyisini biz biliriz mantığı uzun süre yönetilen bir şirket oldu. Sonucu ortada. Benzer durum Japonlar için de geçerli. Onlar da Finlandiyalara benziyorlar. Tüm yönetim kurulu Japon olacak, işte biz en iyisini biliriz tarzında. İşte bugün pek çok Japon şirketin akıbeti Toshiba en son krize giren şirket oldu. Ne olacağı da belli değil açıkçası. Durum bu tabii. Microsoft son birkaç yılda çok görkemli resimler çizdi bize, işte bir tane çekirdek olacak, Xbox, telefonlar, bilgisayar hepsi aynı çekirdek üzerinde koşacaklar. Ondan sonra hocama söyleyeyim,
Atlas bu projesi yaptık. Onlar 10 senedir falan söylüyorlar
herhalde. Atlas projesi yaptık, işte Android, iOS uygulaması anında Windows'a gelecek, port olacak, şöyle olacak vesaire dediler. Hani her geliştirici konferansında böyle bir ses getirdiler ama hiçbirinde devamı gelmedi. Evet. Gün sonunda da biz bu işi yapamıyoruz, bırakıyoruz diye bir açıklama ortaya çıkmış oldu.
Şimdi geçen bunun bir tartışması vardı. Bir arkadaşımız yazmış, işte geliştiriciler destek vermediği için bu hale geldi falan diye, ama ben her seferinde geliştiricilerin suçlanmasını da böyle saçma buluyorum. Çünkü geliştirici emek harcayan, zaman harcayan bir insan ve bugün zaman ve bilgi dediğin şey dünyanın en değerli, biliyorsun, kaynakları. Kimse arkadaşlar gelişmemiş, gelişeceği, geleceği ne olacağı belli olmayan, eldeki donelere baktığınızda halihazırda ihtiyaçları karşılamayan bir platforma yazılım geliştirmez.
Ya bazı firmalar, böyle bir gerçek ya var. Bazı firmalar var mesela, yatırım yaparken ya da Ar-Ge ile ilgili çalışmalara çıkarken aynen şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz yıllık projeksiyonumuzda işte 10 milyon mühendis saati kadar yatırım yapacağız. Evet. Çünkü bu şekilde ölçülüyor.
Saatler çok tabii, değerli, zaman çok değerli.
Bir de şu var yani, bakıldığı zaman bir geliştiricinin bir ekosisteme girip uygulama geliştirebilmesi için kullanıcı veri tabanının büyük, cihazdan satışının yüksek olması ve ekosistemin başındaki firmanın da geliştiriciye bir takım cazip paketler sunuyor olması gerekiyor. Apple ne diyor? İşte ben diyor şimdiye kadar 20 milyar dolar geliştiriciye para verdim diyor. Evet, sonucunda geliştiricinin yaptığı bir ticaret. Evet. Adam bir uygulama geliştirmek istiyor. O uygulamanın çok fazla kullanıcı tarafından kullanılmasını istiyor ve bir taraftan ekosistemin başındaki firma bana sahip çıksın diyor. Diğer taraftan markette daha fazla uygulama indirilerek reklamlardan para kazanayım diyor yani.
Son olarak hani şöyle kapatacağım olayı. Düşünün, bir geliştiricisiniz. Microsoft'a bakıyorsunuz, bir telefon çıkartmış. Facebook, Instagram gibi uygulamalar yok. Adamın orada hissesi var. Bir ortaklığı, bir şeyi var. Yani düşünürsün uzaktan bakıp. Hayırdır hacı, ne oluyoruz dersin yani. Senin daha kendi uygulamaların yok. Doğru dürüst çalışan. Ben niye uygulama geliştireyim sana ki? Zaten sonraki süreçte, sonraki böyle 2-3 yıllık sürece bakın. Her duyurulan yazılım hiçbir şekilde Windows 10 versiyonu duyurulmadan tanıtıldı ve lanse edildi. Hiçbiri aynen Windows 10'a duyurmadı hiçbir
şey. İşte bugün gelinen tablo itibariyle Microsoft artık Android ve iOS tarafında kendi sunduğu yazılımların daha fazla yaygınlaşmasını istiyor. Yaygınlaşmanın tabii temel motivasyonu şu: parayı ver, cihazlarda standart kurulu gelsin.
Parayı vermiyor.
Para vermiyor. Daha doğrusu lisans bedelinden düşürüyor.
Lisans bedeli olarak oldukça yüksek bir gelir elde ediyor. Oldukça fazla patenti var. İşte ben bu HTC ile Google'un bu ortaklığı mı diyeriz, ya da Google'ın HTC'den bazı şeyleri satın alması ve kullanma hakkı elde etmesi mi diyeriz? Her türlü şey söylenebilir o tarafta, ama işte bu HTC ile Google arasındaki işbirliğinde de Google'ın patentleri kaptırmaması var. Yani o patentler başka bir firmaya gittiği anda Android'in önü kesiliyor çünkü. Bu sefer Samsung'a gidiyorsun, diyorsun ki sen Android mi kullanıyorsun, bana para vereceksin.
Şimdi birazdan zaten patentlerle ilgili Qualcomm'un bir durum var, onu konuşacağız. Hazır HTC kısmında açıklamışken orada çok yanlış bilinen bazı yani haberler o kadar yanlış burada.
Satın alma gibi gösterildi yani, ama hani,
HTC satın aldı, HTC telefon işte şöyle olacak, böyle olacak, bundan sonra HTC telefon yapmayacak tarzında bir sürü açıklama vardı. HTC bundan sonra telefon yapmaya devam edecek. Hatta şu anda bir amiral gemisi telefonunda geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar. Belli bir takım patentler aynı zamanda Google'a geçmiş oldu ve Google için HTC Pixel telefonla geliştiren ekibin de önemli bir kısmı oradan Google'a geçmiş oldu. Bundan sonra Google'un Pixel telefonlarının gelişiminde...
Satıldık demek çok zor geliyor anladığım kadarıyla, ya da sattık demek ama adamın mühendisleri, ki kalifiye mühendislerinin çoğu Google'a geçiyor. Önemli bütün patentlerini full kullanma hakkı Google'a geçiyor. Satın almasına gerek yok. HTC markası da kalsın ya, yani ne olacak ki?
Yani şöyle bir şey var. Hani insan öyle bir aksettiler ki artık HTC telefon yapmayacak. HTC'nin tamamen bu işten çıktı vesaire tarzında. Ya en azından belli bir süre için devam edecek
bir olur. Sene, bir buçuk sene daha bir şeyler üretmeye çalışırlar ama U11'i bugün hangi markette, teknoloji markette deneyebiliyorsun Türkiye'de?
Deneyemiyorsun, göremiyorsun.
Dünyada herhangi bir yerde konuşulduğunu ya da bir rapora düştüğünü gördün mü? Satış adeti şu kadar oldu falan filan diye. Hiçbir yerde yoklar.
Görmedim. Yani sadece Amerika'da birkaç editör şu an kadar yani yılın en iyi telefonu diye bir takım içerikler üretti.
Ne yazık ki öyle bir telefon olmasına rağmen, iyi bir telefon çok olmasına başarılı rağmen ama yani nereye gittiği belli firmanın.
Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu Mesut. Şimdi bir ticaretten bahsediyorsun burada ve telefonun fiyatı aşağı yukarı 4000 liraya yakın fiyattan var. Yani şimdi o telefondan 100 tane Türkiye'ye getirdiğin zaman 4000 çarpı 100 lira ya da hani 3000 çarpı 100, bunlar büyük paralar yapıyor ve dolayısıyla mağazalara girmek, mağazalarla anlaşmak, işte bugün çok tartışan mağazaya ayak bastı paraları vesaire, bunların hepsi ticaretin bir parçası. Dolayısıyla
işte geçtiğimiz senelere kadar hepsi olan ama bu sene olmadığı düşünülmesi gereken firmalardan biri HTC. Yani hepsi vardı artık. Hepsi vardı.
Vardı canım. Yani evet. Ya HTC dediğin firma bugün Android'in ilk üreticisi.
Evet, HTC 10 da bugün marketlerde denenebiliyordu. İnsanlar gidip satın alabiliyordu ama gördüğün gibi 11 yok. Demek ki bu
daha
da bir şeylerin
büyük
göstergesi.
Daha önce gösteriş tanıtımlar yaptı. Yani Türkiye'de de yaptı sonucunda HTC'e. Bakalım zamanla o işin akıbeti ne olacak bilmiyoruz ama şu anda büyük oranda ticari ağırlık yavaş yavaş Vive tarafına doğru kaymaya başlamış durumda, onu da söyleyebiliriz. Ama tabii amiral gemi çalışmaları devam ediyormuş, onu da son not olarak ekleyelim. Geçtiğimiz hafta yine böyle ses getiren konulardan bir tanesi de OnePlus tarafında bilgilerin kullanıcıların habersiz bir şekilde toplanmasıyla ilgili. Cihazdaki pek çok bilgi, yani seri numarası, e-mail numarası, işte Wi-Fi tarafında bilgilerin hepsini toplayıp OnePlus'ın merkezine yolladığı ortaya çıktı.
Ya ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir kullanıcı ile ilgili ne kadar veri toplayabilirsiniz? Telefonu ne zaman uyandırdı? Hangi uygulamayı ne kadar kullandı? E-mail numarasını, kimlerle görüşüyor? Kontak bilgilerini, Wi-Fi'de hangi networklere bağlanıyor? Nereye gidiyor? Bunların hepsini topluyorlarmış. İşin garip tarafı, şimdi yurt dışı basında data mining olarak çıktı bu. Yani dataları topluyor. İnsanların datalarını topluyor. Data mining deyince hemen herkesin aklına kripto paralar geldi. Ve dediler ki bunlar para mı elde ediyormuş telefonlarımızdan falan. Orada bir yanlış böyle bir dedikodu var. Onu da söyleyeyim, data mining dedikleri işte datalarımızı topluyorlar. Çünkü bugün bilgi çok değerli ve bu bilgileri kullanıp daha sonrasında arkadaşlar farklı projeler, farklı senaryolar geliştirirken şey diyebiliyorlar. Ya biz bu uygulamayı geliştireceğiz ama acaba kaç kişi hitap edeceğiz?
Aslında kulağa da hoş gelmiyor. Telefon boşta kaldığı zaman madencilik yapsa tamam mı? Sonucunda biliyorsun bu özellikle grid computing dediğimiz dağıtık bilgi işlem konseptindeki işte burada CT-ATOM projesinden tut da işte genom çalışmalarına kadar bazı uygulamalar var. Mobilde kullandırabiliyorsun şarj %100 ve prize takılıyken. Ama tabii ki oradaki temel amaç bizden habersiz tüm bilgilerimizin ki bir telefondan toplanabilecek hemen bilgilerin tamamını
hepsini alıyorlarmış.
Evet. Bu olaylar daha önce başka markalarda da gündeme geldi. Bugün hangi telefonun tam olarak ne olduğunda işte bir takım geliştiriciler işin dibine kadar inip fark etmediği sürece bilemeyeceğiz ama son akıbetin son tablosu OnePlus'a.
Burada şöyle bir olay var. Yani bana sorarsanız şimdi bireyleri eğer firmaların eline bırakırsan herhalde donuna kadar okurlar, bilmek isterler ve senin hatta DNA izini bile alıp sunucuda bir yere koymak isterler. Burada devletlerin, hükümetlerin, toplulukların bu firmaların önüne geçmesi ve böyle şeyler yaptıklarını gördüklerinde ceza kesmesi gerekiyor. Yani artık bence bu işin bir kanunu kitabı olmalı. Türkiye olarak da bu tip şeylere genelde böyle geç refleks gösteriyoruz ama tam refleks gösteriyoruz. Şey lazım bize. Yani gerçekten bu işle ilgili belki ayrı bir birim kurulup her cep telefonu üreticisinin bir Türk kullanıcısının ne kadar bilgisini depolayabileceği ve ne kadarını depolamayacağı konusunda bir kanun lazım bize. Çünkü böyle giderse bu bugün bunu yapmış değil mi? Hı hı. Yarın diğerini senin fotoğrafını çekip an ve an bir yere depolamayacağının garantisi var mı?
Garantisi yok orada.
Mesela ben şeyi çok eleştiriyorum. Bugün bir Note 8 telefon aldın. Kutudan çıkarttın. 5000 lira verdin. Belki 6000 lira paketine göre bir şey verdin. Çıkarttın paketinden. Kurulum ekranı next next next diye geçiyorsun. Hızlı hızlı başlasın. Orada sana ne diyor biliyor musun? Bilgilerini reklam için kullanabilir miyim falan filan diye bir sürü şey imzalatıyor.
Her telefonda onu yapıyoruz esasında yani.
Her telefonda yapmıyorsun. iPhone'da öyle bir şey sormuyor
sana. Hayır, Android tarafında hepsinde bin tane seçenek.
Evet, bin
kabul
tane
et,
seçenek.
Oradan onu yükleyeyim mi, oraya o gitsin tarzında.
Şimdi burada iPhone'da yapmıyor deyince insanlar hemen diyor ki amma çok savunuyorsun. Arkadaşlar ben bir şey savunmuyorum. Sadece olması gerekeni söylüyorum. Bir firma 5500 lira, 5000 lira, 6000 lira verdiğiniz bir telefonda artık sizi arada bir şey kaktırmaya çalışmasın ya. Ben şeyde çok gıcık oluyorum. Dizüstü bilgisayar satın alıyorsun. Virüs gibi virüs koruma uygulaması yüklemişler. Kendisi virüs gibi çalışıyor.
Evet, bilgisayarın yani, üzerine sanki tır yüklenmiş gibi
bir yer var. Kesinlikle bir kanun çıkması lazım. Yoksa yarın öbür gün çok çok önemli sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz.
Ya, o taraf tabii ki ülke ülke yasal düzenlemeleri o işin yapılabilir ama o işin bence Google tarafına önce bir yaptırıma tabi tutulması gerekiyor.
Orada ticari firmalar ellemez yani, bunları. Hoşlarına gidiyor zaten.
Şimdi şöyle bir şey var tabii. Şimdi başka boyutu da var. Sosyal medya tartışıldığı zaman zaten hani işletim sistemi kendisi bu bilgileri topluyor mu toplamıyor mu? Amerikan hükümetine bu bilgiler gidiyor mu? Tarzında başka tartışmalar da var zaten. Keza biz daha önce cihazlardaki donanımların açık kapıları var mı bilgileri topluyor mu diye çok uzun süre tartışıp bu NSA skandalları patladığı zaman hangi bilgi nereye gidiyor tarzında. Bunu hiçbir zaman tam anlamıyla yönetebilmek çok kolay değil. Çünkü çıkar olduğu sürece, menfaat olduğu sürece her zaman birileri bir yerden senden habersiz ya da birileriyle haberli bir şekilde bu bilgileri topluyor ama son kullanıcı seviyesine baktığınız zaman çok hoş şeyler değil. Bunlar hoş. Paket yönetim seviyesinde bir takım ayarlar yaparak bu OnePlus'ın Analytics dediği sistemi kapatabilmek mümkün ama sonra son kullanıcının çoğu o işi bilmez.
Nereden
nasıl yani öğrenip yapması da çok kolay değil. Dolayısıyla belki de yakın zamanda bir güncellemeyle o işi toparlarlar diye düşünüyorum. Bu arada antivirüs falan demişken konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Symantec'in bir açıklamasını okudum. Norton antivirüs geliştiricisi. Bundan sonra hükümetlerle yazılımların kaynak kodunu paylaşmayacağız diye bir açıklama yapmışlar. Yani işin bir de böyle boyutu var. Özellikle bilgi güvenliği yazılım tarafında kullanıcı. Çünkü kullanıcının bir telefonu nasıl kullandı, neler yaptı çok önemli, çok kıymetli bir bilgi. Reklamları yönlendirmeden tut da uygulama geliştirme sürecine kadar ciddi şekilde etkili olabilen bir süreç. Dolayısıyla firmaların böyle istekleri de var arkadaşlar. Az önce lisanslardan, patentlerden bahsetmiştik. Bu konuda son herhalde 1-2 yılda başı en fazla belaya giren firma Qualcomm. Çünkü o kadar çok patenti var ki bu modem tarafında işte GSM, CDMA, LT vesaire. Yani Qualcomm'un onayını almadan, abi bana bunu izin ver demeden o işlere çok kolay giremiyorsun. İşte en son Tayvan Qualcomm bir tekel cezası kesmiş. 773 milyon dolarlık bir ceza bu. Ve cezan gerekçesi olarak da modem tarafının, iletişim teknolojileri tarafında Qualcomm'un hakim pozisyonunu kötüye kullanarak firmalara baskı yapması ve istediği şekilde yönlendirmesini göstermişler ki...
Tabii, burada şöyle söyleyelim arkadaşlar. Bu olayın çıkışı şöyle. Diyeceksiniz ki adamın teknolojisi satıyor ama buradaki dava şu. Mesela diyelim ki erdi, geldi Qualcomm'a dedi ki ben sizin modeminizi kullanacağım. Ha, modemi mi kullanmak istiyorsun? Şunları da satın alacaksın diye. İşine yaramayacağı paketleri de zorla satması aslında bu hakim pozisyonu kötüye kullanma olarak isimlendirilen kısım. Yani erdiği İşine yaramayacağı şeyleri de almak zorunda bırakıyor. Neden? Hakim pozisyonda
zaten
çünkü.
Zaten şöyle bir şey var. Pek çok ülkedeki, başta Amerika olmak üzere, monopol, tekel olabilirsin. Yasalar buna izin veriyor. Sadece tekel olma pozisyonunun verdiği gücü bir takım şeyleri suistimal etmek için kullanamazsın. Bu tespit edildiği zaman işte başka mevzular devreye giriyor. Yani Tayvanlı firmalar Qualcomm'dan şimdiye kadar 30 milyar dolarlık çip satın almışlar. İnanılmaz. İşte HTC, Acer, Asus, bazı başka firmalar da var bunun içerisine koyabileceğimiz ve bu 30 milyar dolarlık satın alma içerisinde 13 milyar doların lisans bedeli olarak ödemişler. Şimdi o paranın yanında 770 milyon dolar Qualcomm'a çok şey dokunmaz ama daha önce Güney Kore'de, Japonya'da, Avrupa Birliği'nde de Qualcomm bir takım yaptırımların altında kalmak zorunda kaldı. Öyle görünüyor ki zamanla Qualcomm eskiye nazaran istediği kadar at koşturamayacak. Çünkü bayağı bir ülke şu anda bunu takip altına almış durumda. Belki yarın başka ülkelerden de bir takım ceza işlemler duyabiliriz, görebiliriz.
Ülkemizde bir gelişme var. General Mobile Qualcomm diye sıkıştı ve birçok patentini kullanma hakkı elde etti.
45
tane patenti kullanma hakkı elde etti. Çünkü General Mobile'ın aslında ülkemizde üretime başlama gibi bir sürü planı var ki bu konuda aslında sona yaklaşıldı gibi. Bu patentler de onun neticesinde. Çünkü üretim yapmak istiyorsanız o firmanın da patentlerine sahip olmanız gerekiyor. Beyaz izinlere sahip olmanız gerekiyor. Yavaş yavaş aslında bence belki de bu sene bitmeden bir duyuru görebiliriz. Ülkede fabrikayı gezdirdikleri, fabrikada üretimi gösterdikleri.
Valla ben de merakla bekliyorum. En son ben General Mobile yöneticileriyle havalimanında tesadüfen karşılaştığımda aslında Mayıs-Haziran gibi bir planları vardı açmaya yönelik olarak. Tabii ki piyasa koşulları, kur dalgalanmaları ya da sonuçta fabrika kurmak da kolay bir iş değil.
Fabrikada hala daha belli bölümlerin yapımı sürüyormuş.
Çünkü sonuçta üretimde kullanacağım bir takım ekipmanların ve teçhizatların yurt dışından getirilmesi gerekebiliyor gibi pek çok unsur var. Ama şu anlaşma da bize gösteriyor ki artık yavaş yavaş o işin sonuna yaklaşılmış durumda. Çünkü bu tür anlaşmaları yapmadan da bir şeyin üretimini yapmak maalesef çok kolay değil.
Ve General Mobile'ın en çok istediği şey de arkadaşlar, onlar biliyorsunuz Ar-Ge merkezi de kurdular. Ar-Ge merkezi olarak da seçildiler, onaylarını aldılar. Kendi telefonlarının en azından tasarımlarını, iç dizaynlarını kendileri yapmak istiyorlar. Tabii ki yonga başında Qualcomm'dan alıyorsunuz, işte modemi oradan alıyorsunuz, Wi-Fi yongası zaten beraberinde geliyor, paketin depolama birimini Samsung'dan ya da başka bir üreticiden alıyorsunuz, panel ülkemizde üretilmiyor, onu gidip alıyorsunuz ama dizaynı yaptığınız o da bir güç oluyor. İşte burada kendi dizaynını yaptıkları telefon üretmek istiyorlar.
Tabii o muhtemelen Android One olmaz çünkü orada Google'un çok ciddi müdahalesi var. Google'un kontrolü dışında...
Orada da Google onaylatırsan abi donanımları yine kendi dizaynını yapmana izin veriyorlar.
Ya olabilir ama şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla her sürecin tamamına dokundukları için...
Tabii dokunuyorlar. Beraber işliyorsun. Yani o dizaynı da beraber yapıyorsun.
Aynen
zaten.
Öyle. En son Xiaomi'nin yaptığı tasarımda da çünkü Google'un ciddi şekilde sürecin içerisinde olduğunda biliyorduk. Ama tabii ki yani General Mobile'in orta uzun vadeli planı sadece Android One'ın ibaret olmayabilir. Evet. Farklı telefonları da ürün gamına ekleyebilirler. Yatırımın yapılıyor olması güzel bir şey en nihayetine bakıldığı zaman. Şimdi Razer'ın akıllı telefon dünyasına gireceğini zaten uzun süredir konuşuyorduk. Nexbit diye bir telefon firmasının bir telefon girişimi satın almışlardı. Bu firma doğrudan doğruya aslında cloud entegrasyonun en fazla olduğu telefonu geliştirmişti bir dönem içerisinde ve sonrasında zaten Razer tarafından satın alınmıştı. Önce şunu söyleyelim. Twitter'dan bir açıklama yaptılar. 1 Kasım tarihinde şimdiye kadar yaptığımız en büyük lansman ve duyuru yapacağız tarzında ve o duyurunun içerisindeki görüntüde de bir tane genç çocuk elinde bir telefon tutuyor belli ki ve telefonun ışığı da çocuğun yüzüne vuruyor tarzında. Tüm sektörün hemfikir olduğu konu. Uzun süredir beklenen Razer telefonu piyasaya çıkacağı tarzında. Ondan birkaç hafta önce de Razer CEO'sunun bir görüntüsü vardı. O görüntünün içerisinde cebinde bir Razer logosunu taşıyan bir telefonu görmüştük biz. Yani 1 Kasım itibariyle Razer kendi markasını taşıyan bir telefonu duyuracak ama tabii Razer dediğimiz zaman oyun odaklı, oyun etrafında şekillenmiş bir telefon hissiyatını ister istemez kapılıyoruz ve günümüzün telefon dünyasına bakıldığı zaman da şimdi koyabileceğin donanımlar belli 3 aşağı 5 yukarı. Çip tarafında işte Snapdragon 835 var diyelim. İşte
Intel olur mu içinde?
Olmaz.
Değil mi artık?
Mümkün artık.
Çünkü
yani
Intel Razer'ın biliyorsun bir bağları var.
Var. Daha önce işte mobil cihazlarda Intel'li oyun makinesi yapayım diye Acer denedi. Intel işlemci Predator tabletten yaptılar da işte ne oldu? Piyasaya bile çıkamadı yani baktığın zaman. Yani hani Snapdragon 835, 6-8 GB RAM'li bir telefon olur. Sadece burada tabii ki Razer'ın ya bu donanımlar başka firmalarda da var.
Buna bir kontrolcü ekleyebilir ona.
Ya belki dediğin gibi donanımsal bazı ekstra yetenekler kazandırılabilir ama büyük oranda tasarım, arayüz ve belki aksesuar seviyesinde. Sonucunda işte mesela en son Motorola'nın gösterdiği yeni bir gamepad vardı telefonlar için. Ona benzer çevre bileşenlerle Razer markasını oradan başlatabilirler diye.
Ya ben sana şunu söyleyeyim. Yani telefon dünyasında üstüne marka basıp sırf markan olduğu için daha pahalıya satma en azından Android tarafı için imkansız artık.
Çok zor.
Yani orada Razer'ın ne yapacağını çok merak ediyorum. Hep beraber bakacağız, göreceğiz. Yenilikçi bir teknolojiyle gelirler mi? Hele cloud böyle filan dediği zaman cep telefonuna.
Ya şimdi mesela
şu anda orada bir ışık
şimdi
görmüyorum.
Şimdi mesela yani bu motivasyonu hareket eden en son vizine gördük. Mesela şimdi Red kameraların yani kamera yapan Red firmasının yeni bir telefon duyurduğunu gördük. İşte önümüzdeki sene çıkacak olan. Niye dedi? Titanyum kasa kullanıyor ve holografik ekran sahibi olacağım dedi. Bu baktığın zaman aslında yenilik diye konuşabileceğim bir detay. Şimdi Razer tarafını bilmiyoruz. Belki sesten, hoparlörden tut da başka konulara kadar çok ciddi yatırım ve değişik bir telefonda görebiliriz.
Çünkü bugün Android tarafında dediğin yerde abi Note 8 var, Mi Mix 2 gibi telefonlar var. Yani fiyatları da ortada. Sen ya bunlardan ucuza satacaksın, aynı özellikleri vereceksin ki ses getirsin. Ya da yani Razer logosunu basıp pahalıya satmaya çalışırsan da sonucunu zaten kestirmek hiç de zor
ya
değil.
Ya şimdi çok güçlü bir marka. Oyun dünyasında aksesuar seviyesinde yani ben D&R mağazalarında falan ağlayarak annesine babasına bana Razer Klage al diyen çocuk gençleri çok görüyorum açıkçası bakıldığı zaman ama tabii ki
fiyatı görünce aileleri de ağlıyor tabii öyle. Öyle bir şey. Ağlayamışsın
günün sonunda ben pahalı pahalı deyip en sonunda çocuğunu sarılayıp alanını da bizzat görmüş oldum açıkçası. Böyle bir etkileri var ama tabii telefon dünyasının dinamikleri çok farklı. Tabii Razer'ın hedefleri de çok önemli. Yani illaki Note 8 kadar 50 milyon satmasını beklemezler diye tahmin ediyorum burada. Hedeflerle ilişkin bir şekilde belki başarılı olabilirler. Razer'ın dizüstü bilgisayar tarafında bir başarısı var. Bakıldığı var. Zaman Intel ve AMD ile işbirliğine gittiler. Hiç alakası olan bir donanım firması değilken birden yani
çok
bilgisayar tarafında
segmentte çok güzel dizüstüleri
çok
var.
Önemli bir açığı doldurmuş oldular. Belki bizim göremediğimiz bir telefon dünyasında bir boşluğu da değişik özellikler yapabilirler ama heyecan verici bir gelişme. 1 Kasım itibariyle de buna tanık olacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradan geçeceğimiz bir haber Samsung'un yeni sensörleriyle ilgili olacak. Samsung aynı zamanda kendi kamera sensörlerini geliştiren firmalardan bir tanesi. Şimdi iki yeni sensör uydular. Bunlardan bir tanesi 12 megapiksel çözünürlüğünde, diğeri 24 megapiksel çözünürlüğünde ve aslına bakılırsa bu sensörlerdeki temel motivasyon görüntü kalitesinden çok fazla taviz vermeden ince, çerçevesi ekran konseptine uygun telefonlara da kamera çıkıntısı olmadan yüksek görüntü kalitesi sunabilen kameraları dahil edebilmek.
Evet, küçük sensörler yapmışlar. Küçük sensör dediğiniz anda kamera hani görüntü kalitesinden taviz vermemek falan filan herkesin hemen aklına uçup gidiyor. Böyle duman oluyor. Yani fotoğraf dünyasında sensörü küçültüp kaliteyi arttıracağım dediğin anda herkes şöyle bir bakmaya başlıyor sana. Yap
şimdi
bakayım da görelim
12
diye.
12 megapiksel ve 24 megapiksel olduğunu söylemiştim. 12 megapiksel piksel boyutu 1.28 mikron. 24 megapiksel 0.9 mikron. 24 megapiksellik kameranın pikselleri gerçekten çok küçük.
Evet.
12 megapiksellik olana bakıldığı zaman işte S8'lerde kullanılan 12 megapiksellik izosellerde 1.4 mikron var. Burada 1.28 mikron ama bugün bazı amiral gemi telefonlarda aşağı yukarı bu boyutta, hatta biraz daha küçük piksele sahip bazı sensörler de var. Tabii ki şimdi Samsung ben bu sensörleri amiral gemi telefonlarda kullanacağım demiyor. Doğru fiyat kategorisindeki telefonlara sığdığı sürece fena olmaz diye düşünüyorum. Sonuçta dual piksel teknolojisine sahip olan sensörler bunlar. Yani her pikselde çift fotodiyot var. Evet. Dolayısıyla netleme tarafında da bazı yetenekleri var. Ve yine Samsung'un o sahip olduğu trenç izolasyon teknolojisine sahip. Her piksel yerinden ışığını bir etkileyemeyecek şekilde konfigüre edilmiş bir altyapıya sahip. Samsung tarafı sensörlere yatırım yapıyor ama bugün orada hala Sony'nin bir ağırlıklı durumu söz konusu. Samsung'un her telefonda zaten kendi sensörü yok. Yine Sony sensör kullandığı durumları da biliyoruz. Muhtemelen önümüzdeki hafta mobilitede daha çok konuşuruz. Çünkü 16 Ekim'de lansmanı var ama ortaya o kadar çok yüksek kalitede görüntüsü çıktı ki yani 3 aşağı 5 yukarı telefona
görüntü muazzam.
Hakimiz. Benim de en çok merak ettiğim ve zaten artık yılın telefon rekabetinin şekillenmesine sebep olacak son telefon gibi görünüyor aşağı yukarı. iPhone'unu tabii ayrı tutuyorum. Mate 10.
Ya şu sızıntılardaki fotoğraflara falan bakınca yılın Android telefonu olabilir bu cihaz.
Muhtemelen öyle olacak.
Büyük ihtimalle yani.
Acayip bir telefon ya.
Müthiş duruyor. Ben Mate 9'dan inanılmaz memnundum. Bana sorarsan hala daha çok iddialı tepe model bir telefon olarak. Mate 10 muazzam duruyor. Çok heyecan verici duruyor.
Yani şimdi zaten tasarımı görüyorsunuz dostlar. Şimdi tabii bu görüntünün ekranınıza geldiğinden görüntünün Mate 10 Pro modeline ait olduğu söyleniyor. Şimdi Mate 10 ile Mate 10 Pro arasında muhtemelen tasarım seviyesinde bir değişiklik çok fazla olmayabilir ama donanım tarafında belki farklı, özellikle RAM ve depolama kapasitesi seviyesinde değişiklikler görebiliriz. Özelliklerden bahsetmek gerekirse 5.99 inç, yani 6 inç boyutunda bir ekranımız var. Orada yine 18'e 9 konseptimiz var. Yani çözünürlük olarak bakıldığı zaman 1440x2880. Aynı Samsung'un S8 ve Note 8 ailesinde olduğu gibi.
Yani Mate 9'a göre biraz daha küçük bir telefonla karşı karşıyayız.
Aynen, sonucunda çerçeveden büyük oranda kurtulabildiği için ekran kasa oranı anlamında daha rekabetçi bir telefon olacak. Kirin 970 burada önemli konulardan bir tanesi ve Kirin 970'in zaten özellikle işlemci tarafında çok yüksek performanslı olacağını biliyoruz. Burada Huawei'in bize yapacağı sürpriz ekstra bir yapay zeka işlemcisi olacak bu telefon içerisinde ki ben Çin'e gittiğim zaman Huawei ile bizim şu an sektörden anlayabildiğimiz kadarıyla rakiplerimizin hepsinden daha güçlü bir yapay zeka işlemcisine sahibiz. Hepsinden daha derin bir şekilde kullanıyoruz demişlerdi bana. Bunu göreceğiz.
Ya yapay zeka değil. 4000 mAh batarya olacağı konuşuluyor bu cihazda. Bana sorarsan asıl önemli konu bu.
Yani şimdi orada tabii nasıl kullandığı çok önemli. Mesela şimdi Huawei P10 Plus'ta 3750 mAh pil var ama pil hızlı gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada
ya Mate 9'da inanılmaz iyi gidiyordu pil. 4000 mAh bataryası vardı ve çok iyi gidiyordu. Mate 9 kullanıcıda da yorumlarında yer verirlerse sevinirim pil konusunda ne gibi şeyler düşünüyorlar ama Mate 9'un pili bana bitmeyen pil gibi geliyordu. Yani o kadar rahat kullanıyordum cihazı. Mate 10'da da sadece benzer bir güç tüketimiyle ki Mate 9 hızlı bir telefon zaten. 4000 mAh batarya verirse bu özelliklerle, bu tasarımla yani muazzam şöyle, bir iş çıkartlar. Yani tasarım şimdi, o kadar iyi duruyor ki.
Zaten yani şöyle bir durum söz konusu. Tabii ki yani pil tüketimi nedir, nasıl olur, ne olur bir tane bunu görürüz. Yapay zeka diyor şöyle böyle diyor. Yani arka tarafta üstteki çalışan bir takım donanımlar hayal kırıklığı yaratacak belki pil performansı ortaya çıkartabilir ama kağıt üzerinde alt alta sıraladığınız zaman işte 6 GB RAM, 64-128 depolama, işte Kirin 970 ki çok çok hızlı bir işlemci geliyor. Üstünde çift kamera, bunlardan birisi 12 megapiksel ve F1.6, diğeri 20 megapiksel, işte OIS'lar var, alan derinliği konusunda çok iddialı bir kamera, 8 şey megapiksel ön kamera var. Yani ne ararsan var. Tip desen çok güzel olmuş. Sadece tabii arkada bir kamera çıkıntısı var. O biraz rahatsız edici bir durum.
Sektördeki bazı arkadaşlar şey düşünüyorlardı. Samsung'un korkak adımlarından dolayı pil teknolojisinde sanki daha ilerlenemiyor, büyük kapasiteli pil konamıyor falan gibi düşünüyorlardı. Herhalde Mate 10 böyle balyoz gibi inecek kafaya.
Ve daha da güzel olan konulardan bir tanesi parmak izi okuyucusu da arka taraftaysa, yani arka tarafta koyacaksa olması gereken ideal yere konulmuş durumda ki Huawei herhalde Mate 7'den beri dünyanın en hızlı parmak izi konseptlerinden birisine sahip, yani hani muazzam çalışıyordu gerçekten.
Ve kullandığı yer itibariyle de Samsung'dan daha başarılı bir firma bu konuda.
Dediğim gibi yani arka tarafta zaten olması gereken yere koyulmuş durumda. Yani çok güzel görünüyor telefon ama tabii ki bu telefonda şöyle bir durum var. Pahalı bir telefon olacak. Yani bunun Lite modeli için bile 350-400 euro seviyesinde fiyatlardan bahsediliyor. Yani Türkiye'ye 4, ki zaten P10 Plus'ın fiyatı da 4000 ve 4000'in benzeri gibi de, yani 5000 Plus gibi bir telefon görünüyor. Onu söyleyeyim.
4000-5000 lira aralığında diyorlar. İddialar. Eğer 4000-5000 lira aralığında çıkarsa.
Şimdi Mate 10 var, Mate 10 Pro var. Şimdi orada hangisinin olacağı da önemli. Çünkü P10 Plus 4200 lira gibi fiyatla Türkiye'ye geldi. Ama 4200 lirken bu telefon zaten
bilemiyorsun. Bazen tepe model o fiyattan gelebiliyor. Bir öncekinin fiyatını düşürüyorlar. Bakalım hayırlısı olur. İnşallah yani kullanıcı açısından güzel şeyler olur fiyat konusunda.
Yani şimdi tabii şey de var.
Sürpriz yapar. Çünkü Huawei Türkiye için özel fiyatlandırma yapabilen bir firma.
Ya mesela
Mate 9 çok uzun bir süre 3000 liradan satıldı. Hatta 3000 lira altında resmi Huawei garantili
ama
satıldı.
Ama işte o dönemde bu dönemde dolar kuru falan da çok değişti. O yani geçen senenin telefonu.
Çok değişmedi be. Dolar 3,5 liraydı. Hala 3,5 lira civarında.
Mate 9 çıktığı zaman hangi telefon vardı? Note 7 vardı. O da 3700 liradan girmişti. Şimdi 5000 liradan girdiler.
Evet.
Yani dolayısıyla onu tabii
dolar olarak fiyatları arttı ama. Diğer ya telefonların. Yani Note 8'in Note 7 ile karşılaştırıldığında dolar olarak fiyatı arttı.
100 dolar arttı şimdi. 100 dolar 300 lira şimdi. Ki ya bana kalırsa keşke 3000 liraya gelse bu telefon.
Evet.
Ama bakıldığı zaman üstüne bir de TRT bandrol vergisi vesaire falan bir sürü şey değişti. Tabii yansımasını göreceğiz. Belki 4500 lira fiyat çekerler ama yanına saat hediye ederler. Dolayısıyla bir takım kampanyaları.
Ya bence öyle bir şey yapmasınlar. Saatin parasını içinden çıkartma şansı versinler kullanıcı. Ben o kampanyaları çok anlamsız buluyorum.
O modelleri öyle yapmıyorlar. Evet. Bakıyorlar yanında verilecek bir şey var mı elimizde. Saat kalmış, saat verelim tarzında genelde oluyor.
Dolara fabrikadan üretiyoruz zaten bunları. Ver yanına gitsin.
Çünkü şöyle bir şey var. Yani saatin piyasa fiyatı 2000 lira diyelim. Evet. Sana veriyor ama sen onu kullanmak, yine satmak istersen 2000 liraya satamıyorsun.
Saat 2000 liraya satabilecek.
Dolayısıyla böyle bir durum var ama telefon gerçekten çok güzel
çok
görünüyor.
Onu böyle gelirse şahane.
Söylemekte fayda var. Şimdi bir haberimiz de Samsung tarafıyla ilgili. Samsung Galaxy S9, S9'larla ilgili. Şimdi tabii geçen hafta bizim sitede de vardı. Ben bu haberleri biraz şey yapıyorum. Şimdi Samsung'un işlemcisi belli oldu. Snapdragon 845. Sony'nin de bir sonraki Emre gemisinde olacak. LG'sinin de olacak. LG'nin de olacak baktığın zaman. Yani
geçen bizim sitede yine çıkmış. Bir sonraki iPhone'dan ilgili haber vardı ya. Katlanabilir iPhone üstüne çalışılıyor.
LG'de de var değil mi? Aynen.
Daha iPhone 10 Türkiye'de yok. Yani milletin dünyada elinde yok. Geçmemiş. Dünyada yok. sen katlanabilir iPhone çıkacak diye haber yapmaya başlamışız. Sen düşün artık.
İşte o 845 haberinde deneyimmiş efendim şey. Samsung'un öncelik verdi, tamam mı? Samsung'a zaten Qualcomm öncelik veriyor bakıldığı zaman. Yani dolayısıyla bunlar hani...
Ama tekrar hatırlatmak da yarar var. Kullanıcılar unutuyorlar böyle şeyleri. Biz de hatırlatıyoruz.
Ya Samsung yaratan haberler bunlar. Yani bakıldığı zaman şey, yurt dışında da bir alıcısı var bakıldığı zaman. Ama yani sonuçta bunu tahmin etmek zor değil.
Evet.
Muhtemelen Galaxy S10'da, S10'da da 855 olacak. Anlatabiliyorum ben böyle bir durum söz konusu. Ama bu ilginç bir haber. Samsung'un patentini aldığı, yatırım yaptığı konulardan bir tanesi. Kullanırlar kullanmaz herhalde bir hikaye tabii ama geçim sahada bazı haberler de çıktı. S9'da hava kalitesini algılamayla ilgili sensörün olacak. Bu sensörü Samsung'un öncü sensörlerine nazaran ince ve düz forma getirip ekrana entegre edebileceği konuşuluyor. İlginç bir konsept olabilir.
İlk önce ekrana parmak izi okuyucu entegre etsinler ya.
Tabii orada biyometrik okuma falan o çok zor bir iş. Onda da gerçi geçim sahada yine bir benzer haberler vardı. Artık Samsung sona yaklaştı, işte S9'da olacak tarzında, gelecek tarzında ama
fantazi.
Bu haberde ilginç, sonucunda uzun yıllardır hava kalitesini ölçebilen cihazlar, sensörler var zaten işte farklı cihazlarda kullanılabilen. Ama Samsung bunu ekran içerisinde dahil edebilirse ekrana temas eden hava üzerinden hava kalitesini algılama özellikle Çin gibi bazı ülkelerde ekstra bir ilgiye neden olabilir. Çünkü olabilir. Biliyorsun bazı şeylerin de oranın üretime bağlı olarak hava kilidi hassas havada.
Ben Tayvan'a az gittim biliyorsun. İkinci gidişimde bu sefer Google şey uyarısı yaptı. Ya bugün hava çok kirli, maske takıp gez falan diye uyarı geldi kartlar kısmında. Orada hava kirliliği gerçekten çok ciddi seviyelere ulaşmış durumda.
Yani, Tayvan yine iyisi. Çin'de bazı yerlerde insanlar ağzına maske takmadan dışarı çıkmıyorlar. Dolayısıyla özellikle bu tür ince ihtiyaçların olduğu bölgelerde ki zaten S9 çok ses getirecek bir telefon olacaktır muhtemelen. Ekstra bir ilgiye de neden olabilir. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan görüntülerden bir tanesi de Xiaomi Redmi Note 5'e ait bir görüntüydü. Artık ekran kası oranının agresif seviyelere ulaştığı çerçevesiz. İşte 18'de 9, 18.5'a 9 ince uzun ekran profili pek çok telefonda olacak gibi görünüyor ama şimdi Redmi Note 5'e bakıldığında ön tarafta ne, yani şu ana kadar gördüğüm belki de en güzel telefon duruyor Mesut. Acayip güzel bir tasarım akılmayı başarmışlar yani.
Mi Mix 2'den daha iyi duruyor.
Mi Mix 2 herhalde ya Mi Mix'ten de daha kötü bir tasarım aslında bakıldığı zaman. Tabii onlar biraz daha şimdi Mi Mix çok güzel görünen ama kullanması çok zor bir telefondu. Hantal bir telefondu. Büyük, iri ve kalın bir telefondu. Mi Mix 2'nin ergonomisi çok daha iyi ona nazaran ama görüntü olarak onun kadar agresif görünmüyor. Onu söyleyelim. Şimdi Redmi Note 5'e bakıldığı zaman çok güzel bir telefon yapmışlar. Anladığım kadarıyla Çinli firmaların bu konudaki rekabeti devam edecek. Çünkü Huawei tarafında da Honor 7X diye bir telefon tanıdılar. Onun tasarımı da buna çok benziyor. Bu konsept orada yaygınlaşır gibi görünüyor. Önden baya baya güzel görünen, hani tamamına yakın neredeyse ekran olan bir tasarım var. Arka tarafa bakıldığı zaman da yine çift kamera konsepti var ki artık bundan sonra orta üst seviye telefonlarda bu donanımdan uzaklaşmazlar diye düşünüyorum. Ve onun hemen altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucumuz var. Donanım olarak bakıldığı zamansa özellikle Snapdragon 660 ya da MediaTek tarafından P25'in olacağı konuşuluyor ki 660'ı Mi Note 3 modelinde kullanmışlardı. Evet. Güzel bir işlemci. Sonucunda 800 sınıfı bir işlemci olmadığından dolayı kullanıcılar biraz düşük performanslı işlemci gibi algılıyorlar ama aslında orta üst sınıfa konumlandırılabilen işlemcilerden bir tanesi.
Gayet yeterli ya günümüz şartları için.
3 ya da 4 GB RAM ve 4000 mAh kapasiteli pilin olacağını söyleniyor. Ne diyorsun bu tasarım?
Yok, çok şık duruyor, güzel duruyor. Fiyat
performans oranı iyidir her zaman.
İyi gerçekten de. Bakalım hep beraber göreceğiz. Hele bir çıksın elimize alalım da. Yani bazen Xiaomi telefonlar eline aldığında Mi Mix 2 gibi mesela ya da Mi Mix gibi sende aynı etkiyi yaratmıyor resminde gördüğün etkiyi.
Evet, buradan son haberimize geçelim. Google geçtiğimiz haftalarda yeni nesil Pixel telefonları duyurmuştu. Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerini. Duyuru esnasında dikkat çeken konulardan bir tanesi de kilit ekranındayken etrafta bir müzik çalıyorsa eğer şarkıyı anlama ve tanıma teknolojisiydi. Şimdi bu teknoloji tabii isterseniz akıllara Shazam gibi uygulamalara getirmedi diye biliyorsun. Shazam tarafının da özellikle Apple tarafındaki yazılımlara derin entegrasyonu söz konusu ama Google buradaki farkı kendi teknolojilerini kullanıyorlar ve işin ilginç tarafı bu teknoloji için internete bağlı olman gerekmiyor. Arka tarafta makine öğrenmeyi kullanıyorlar ve bir takım şarkı paternlerinin kalıplarını sürekli data toplayarak aslında internete bağlı olmasan bile batarya ömrüne çok fazla etki etmeden doğrudan doğru orayla karşılaştırarak eğer kendi veri tabanındaki bir şarkıysa ekrana getirebiliyor.
Hayatı kolaylaştıran özellikleri seviyorum. Yani bu özellik bana sorarsan böyle birçok kullanıcı şey diyebilir, başka bir şey eklememişler mi diyebilir ama hiçbir şekilde sizi rahatsız etmeyecek. Kullandığında böyle fazla pil tüketmeyecek. Ama gündelik hayatımızda ya bu parça neymiş dediğimizde telefona bakmamız yeterli kılacak bir teknoloji ve benim çok hoşuma gitti.
Benim çok hoşuma gitti. Neden biliyor musun? Bazen arabada giderken radyoda bir şarkı duyuyorum. İsmini yakalayamıyorum çünkü her radyoda mesela ya da her arabada RDS özelliği yok. Yani bazen isim geçiyor, bazen geçmiyor. Hani yani hafıza yapmak için tabii ki şey yöntemini yapabiliyorsun bazen. Kamerayı açıp ama kayıt altına daha sonra bulurum ama çok daha pratik bir yöntem. Hem telefonu eline alıp böyle kendini tehlikeye atman gibi bir durum söz konusu. Hem de aynı zamanda aman kilit ekranından çıkayım, Shazam açayım, tanısın vesaire gibi bir ihtiyaca da sebebiyet vermeden tanımlamayı yapabiliyor.
Bunu nerede kullanacaklar? Sana müzik mi önerecek Google müzik kısmından, ona göre profil mi çizecek? Yani şimdi bu kadar bunu datayı da toplamasına gerek var mı acaba? Yani mikrofon artık sürekli aktif ve dinlediği müziğe orası dinliyordu. O da enteresan bir şey.
Ya sonucunda tabii ki bununla ilgili nasıl bir model olacak? Muhtemelen Play müziğe de entegre olabilir. Bu uygulama açıktan sonra orada hem senin geçmişini kayıt altına tutup hani hangi şarkıları kayıt altına tutmanın beklediği
bunun
konusunda.
Bir sonraki adımda senin ruh halini tahmin etmek olacak. Yani telefon şimdi dinlediğiniz müzikleri dinlerken arkadaşlar şöyle bir kanıya da varabilir. Arabesk dinliyor. Hep arabesk dinliyor 2-3 gündür. Ha demek ki bunda bir melankolik bir hal var. Acaba bunun
makine öğrenmeyi de aslında ona ilgili takım yorumlarda bulunabilir. Hatırlarsan galiba yanlış hatırlamıyorsam Galaxy S4 ile beraber müzik çalarında Samsung ruh haline göre bir takım playlistler oluşturma özelliği vermiş ama burada tabii ki artık senin dinlediğin şarkılardan yola çıkarak sana bir takım yorumlarda bulunma özelliği var. Belki buna istinaden kilit ekranında ne bileyim işte sinemaya git ya da işte
sana öyle bir şeyler söyleyebilir
bir
ya
kahve iç tarzı bir takım uyarılarda da bulunabilir. Bu özellikle ruh halini algılama olayı makine öğrenmeyle yeni nesil otomobillerde de kullanılması beklenen bir teknoloji. Sürücünün ruh halini algılayarak işte sen yorgun görünüyorsun artık eğer yavaş müzik dinlemek istiyorsan işte bir kahve iç tarzında bir takım uyarılar son dönem çok tartışılıyor ama Google güzel bir entegrasyon. Belki küçük gibi görünen ama pratik bir özellik, değişik bir özellik. Açıkçası Pixel 2 telefonları da özellikle XT modelini merak etmiyor değilim ama küçük olan model ekran çerçeve oranıyla 5 yıl öncenin telefonu gibi görünüyor. Herkes zaten tasarımı tartışıyor şu anda.
Yani Google bir ara sektörün önüne geçmişti biliyorsun tasarım konusunda. Ve şu anda sektörü takip eden firmalardan, hatta geride kalan firmalardan
gerçi
biri.
Şey var, şimdi tabii ki Amerika'da yapıldığı için lansman Amerikan yayınlarından takip edebildik bunu. Ben Verge sitesinin telefonlarla ilgili videosunu izledim. Şimdi biliyorsun onlarda çok fazla Apple'cı kimliği var. Şey sen Apple şey yapıyorsun falan filan tarzında. Gerçi bir senede Pixel ile ilgili. Amerikan yayınları Amerikan şirketlerinin bu ürünlere sahip çıkmaya çalışıyorlar.
Amerika'da üreticiyse The Verge, Engadget en ufak bir eleştiri getirmiyor.
Getirmiyor. Şimdi videonun tasarımla ilgili bölümüne baktım. Yani söylemen gereken şey şu, çirkin görünüyor, kötü yani göz var, nizam var. Hani evet öznel bir kavramdan bahsediyoruz ama küçük olan bu diye Pixel 2'yi beğenmenin kişi sayısı çok azdır diye düşünüyorum herhalde.
Abi, The Verge açsınlar, Essential Phone'la ilgili çektikleri videoya baksınlar ne demek istediğimizi anlarlar.
Bakalım onu da geçtim.
Yani.
Yorum şu, İskandinav tasarımı işte Volvo'dan esinlenmişler yani hani bu ya. Kendince bir kimliği var. Yani abi girme onlara yani küçük olan telefon çirkin görünüyor. Büyük olan nispeten fena değil ama küçük çirkin. Ama tabii keşke o seviyede telefonları biz de üretmeye başlasak da biz de onu görmezden gelerek sahiplenebilsek. Şimdi de o boyutu
var
baktığı
zaman. Google sahiplenmek kolay erdi.
İşte onu söylüyorum. İşte onu söylüyorum.
Evet. Ya da Apple'ı.
İşte onu söylüyorum ben. Yani sonucunda böyle gerçekler var. Bizim de Google'umuz olsun. Hani biz de o seviyede telefon üretebilirim. Sonucunda bak tasarım kötü ama ne diyoruz? Hayatı kolaylaştıran yazılımsal yenilikler var diyoruz. Öyle bir durumda muhtemelen herkes gözü kapalı zaten savunma moduna geçecektir ihtiyaç halinde. Evet bu haber mobilitenin bu haftaki bölümünün son haberiydi. Önümüzdeki hafta yeni bir programla görüşene kadar hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sunar.